Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar, ben Gamze Elvan. Güne Bakış Ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. Bugün Gökçe Çiçek Gösedağı'nın yerine ben sunuyorum. Egemen Gök editörüm rejide Güne Bakış'ta. Hoş geldiniz. Bugün neler oldu? Çok hayli yoğun bir gündemimiz vardı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Aynı zamanda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da bir araya geldi. Tüm bu gelişmelerin her birisini Cansu Timur, Eda Nur Tanış ve Profesör Doktor Tanju Tosun'la konuşacağız. Bugün sadece bu görüşmeler olmadı. 19 Mayıs'ın 104. yıl dönümüydü. Muhabirimiz Dilek Şen bütün gelişmeleri Maltepe miting alanından sizlere aktaracak. Güne Bakış'a hoş geldiniz diyerek Eda Nur Tanış'a gidelim. Bugün dediğim gibi Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla affedersiniz Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Eda ayrıntıları senden dinleyelim.
Merhaba Gamze, iyi yayınlar. İlk turda %5,17 oy alan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yaklaşık bir saat önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Bugün aynı zamanda yine senin de söylediğin gibi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve bu görüşme planlı, beklenen bir görüşmeydi. Ancak Sinan Oğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sürpriz bir görüşme oldu. 17 sularında başlayan görüşme yaklaşık bir saat kadar sürdü. Görüşme basına kapalıydı. Ancak bir fotoğraf servis edildi Sinan Oğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafı ve bu fotoğrafta el sıkışıyorlardı. Görüşmeden sonra yani daha doğrusu ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe'den ayrıldı. Ardından yaklaşık 20 dakika kadar sonra da Sinan Oğan buradan ayrıldı. İki tarafta henüz bir açıklama yapmış değil ancak Ata İttifakı'nın yakın bir zamanda açıklama yaparak hangi adayı destekleyeceklerini açıklaması bekleniyor.
Eda çok teşekkür ederiz ayrıntıları bize aktardığın için.
İyi yayınlar.
Bugün aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüştü. İlk önce haberimizi izleyelim ardından Cansu Tibur'a gidelim.
Türkiye'nin sorunlarını, dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık, değerlendirmelerde bulunduk. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkanım, Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini, yaptığımız çalışmaları, ortaklı tabakat metni konusundaki düşüncelerimizi, anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi, bazı sorunlarımızı Sayın Genel Başkan, olabildiğince ayrıntılı şekilde Sayın Başkan'ı bilgilendirdi. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var, var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede biz kendi düşüncelerimizi bütün ayrıntılarıyla Sayın Genel Başkan'a aktardık.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz de Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ve heyete teşekkür ediyoruz ziyaret ettiğimizde. Bazı sorularımız var, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Ve aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurumlarımızla değerlendirmeler yapacağız. Tabii Ata İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlığıyla ve Sayın Sinan Ogan'la da bu toplantıdan önce değerlendirmeler yapacağız. Sonrasında tekrar yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız. Ben de tekrar Sayın Genel Başkan'ı ziyaret için teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Cansu merhaba. Tanju hocam size de merhaba.
Merhabalar.
Merhaba Cansu. Cansu ile başlayalım. Cansu, Ümit Özdağ'la Kemal Kılıçdaroğlu bugün görüştü. Görüşmelerin ayrıntılarını bize anlatabilir misin? Mesajlar nelerdi?
Evet Gamze, bugün Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Genel Merkezi'nde 13.30'da planlanan buluşma için, bir araya gelme için, toplantı için bir araya geldiler. Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde Selin Sayıkböke ve Faik Öztrak'la birlikte toplantıya geldi ve toplantının ardından bir açıklama yaptılar. Toplantının bir sonraki programı Anıtkabir programıydı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. O yüzden bir saat süreceğini biz bekliyorduk basın mensupları olarak. Ancak biraz daha beklediğimizden uzun sürdü, bunu söyleyebilirim. 1,5 saat, 1 saat 40 dakikaya yakın süren bir toplantı gerçekleşti. Sonrasında hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Ümit Özdağ'ın açıklamalarından soru cevap şeklinde de böyle bir toplantı havası orada oluşmuş. Onu anlamış olduk. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeye ilişkin hem Türkiye'nin sorunlarını konuştuk dedi, hem dünyanın sorunlarını konuştuk dedi. Hem ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın çalışmalarını anlattım, ortak mutabakat metnimizden bahsettim dedi. Böyle anayasa değişikliği konusunda düşüncelerimizi de konuştuk dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ümit Özdağ da ayrıntılı bir biçimde sorularını cevapladığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti ve bu görüşmenin ardından ikinci tur Cumhurbaşkanlığı yarışında kimi destekleyeceklerine ilişkin kararı Ata İttifakı'nın genel başkanları ve partisinin genel kurullarındaki yetkili isimlerle görüşmesi gerektiğini ifade etti. Hemen toplantının ardından Ümit Özdağ kurullarla birlikte bir toplantıya girdi. Aynı zamanda bugün Sinan Oğan'la da bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmenin ardından ya telefon görüşmesi ya toplantı şeklinde bir buluşma gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Bunun sonunda da yarın kamuoyuna Ata İttifakı'nın, Zafer Partisi'nin, Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceklerine ilişkin bir tavır ortaya koymalarını bekliyoruz. Görüşmelerde ne teklif edildi konusu biraz kamuoyunun gündeminde. Önceki gün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sinan Oğan'la görüşmüştü. Onun ardından biz Gelecek Partili kurmaylara sormuştuk. Bir teklifte bulunuldu mu bakanlık ya da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düzeyinde diye. Bize hayır yanısını vermişlerdi. Bunu 6 genel başkanla konuşmadan yapamayacaklarını, bunu Millet İttifakı'nın masada ortak karar olarak alarak yapabileceğini ifade etmişlerdi. Bugün de bizim konuşmalardan anladığımız herhangi bir pozisyon Sinan Oğan için ya da Ümit Özdağ için konuşulmuş gibi durmuyor. Türkiye'nin sorunlarında ortak ilkelerde Zafer Partisi ve Millet İttifakı, Ata İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar anlaşabilir? Bunun üzerinde durulmuşa benziyor. Bu görüşme Zafer Partisi önünde gerçekleşirken Cumhuriyet Halk Partili ve Zafer Partili gençler de oraya geldiler ve birleşe birleşe kazanacağız sloganlarını da attılar. Onu da ekleyeyim. Görüşme 1,5 saat sürdü ve edindiğimiz ayrıntılar bu şekildeydi.
Cansu, çok teşekkür ederiz gelişmeleri bize aktardığın için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Tanju Hocam, size dönelim doğrudan. Arkadaşlarımız gelişmeleri anlattılar. Bugünkü her iki görüşmeyi de anlattılar. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, merhabalar. İyi akşamlar Gamze Hanım. Şimdi ilk başta ben protokol anlamında anlamaya çalışıyorum. Yani Sayın Oğan, Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştü. Burada protokol anlamda bir Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı'nı bir şekilde muhatap olarak görmesi, bir partinin genel başkanını Sayın Oğan'ın da Zafer Partisi'nin Kemal Bey'i muhatap olarak görmesi protokol anlamında ondan mı kaynaklanan bir durum, yoksa onun ötesinde zaman darlığı dolayısıyla aynı gün içinde böyle bir zaman kazanmak için yöntem mi tercih edildi? Bu anlamda dikkat çeken bir gelişme. Şimdi Sayın Özdağ'la Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeden sonra yapılan açıklamada çok net olarak anlaşılıyor ki Zafer Partisi'nin Kemal Bey'e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'na yönelik aslında daha önce kamuoyuna yansıyan bir takım soruları vardı. Bu sorular tekrar soruldu ki neydi bu sorular? İşte anayasanın ilk dört değişmez maddesi, anayasadan Türklük kavramının çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin, muhtemelen Demirtaş'ın salınıp salınmayacağına ilişkin bu konular çerçevesinde sorularını yöneltti herhalde. Artık genel olarak yine Ümit Özdağ'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin iç ve dış politika ilişkin sorunlarını değerlendirmiş görünüyorlar. Ve o toplantı sonrasında yapılan açıklamada yani beden dillerine falan bakıldığında oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleştiği izlenimi ediniyoruz. Yine Sayın Erdoğan'la Sayın Oğan'ın yapmış olduğu görüşmeden kamuoyuna yansıyan bir bilgi henüz yok. Ama muhtemelen Sinan Oğan da Zafer Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı adayı olarak kendi görüşlerini Sayın Erdoğan'a ifade etmiş. Bu konudaki düşüncelerini sormuş olabilir. Yani bu çerçevede, bu formatta geçen görüşmeler olduğu kanaatindeyim ben.
Hocam aslında buradan şunu sormak istiyorum. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın kitlesi, yani Ata İttifakı'na oy veren kitle hakikaten Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turundaki rolü gerçekten kilit olacak mı? Belirleyecek mi sizce?
Yani sonucu tayin edici bir şey değil, faktör değil ama sonuçta etki olacak. Çünkü yani 14 Mayıs sonuçlarını özellikle yani katılım, protesto oyu şeyle birlikte düşündüğümüzde, Sinan Oğan'a yönelen destekle birlikte düşündüğümüzde yanılmıyorsam 12,5 milyonluk bir seçmene karşılık geliyor ki bunun içinde 12 milyon içinde 2,5 milyon civarında Sinan Oğan'a yönelen oy var ama Sayın Erdoğan'ın o ilk seçimdeki oylarına böyle bir seçmen kitlesinin bir kısmının eklenmesi varsayımsal olarak 28 Mayıs'ta yapılacak seçim, yeni seçimde seçimi kazandırabilir düşüncesi hakim ama şunu düşünelim, şunu söyleyelim, başkanlık seçimlerinde özellikle iki turlu başkanlık seçimlerinde İlk tur ile birinci turda sonucun alınamaması halinde gidilen yeni seçimde mutlaka birinci turda kazanan adayın yeni seçimde kazanıyor olması gibi bir tablo ortaya çıkmıyor. Yani bu alandaki çalışmalarda, akademik çalışmalarda görüyoruz ki mesela benim incelediğim bir çalışmada ilk turda birinci olan adayın yeni seçimde başkanlık sistemlerinde %69'unun seçimi kazandığı şeklinde bir bulgu var. Ama buna karşılık birinci turda ikinci olan adayın yeni seçimde %31'i de başkanlık yarışını başararak çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir tablo var önümüzde ve 19 milyon %12,5 toplam kayıtlı seçmenin olduğu bir şeyde 19,5 milyonluk bir oy havuzu var. Bu havuz içinde Sinan Oğan'dan Sayın Erdoğan'a geçebilecek oy kadar Sayın Kılıçdaroğlu'na geçebilecek oy da önemli. Şimdi seçim öncesinde yapılan araştırmalarda mesela o an seçmenlere, yani o ana oy veren seçmen daha doğrusu, yeni seçimde Sinan Oğan'ın olmaması durumunda %50'sinin Kemal Bey'e, %25'inin Sayın Erdoğan'a, %25'in ise seçime gitmeyeceğine ilişkin bir bulgu vardı bir araştırmada. Diğer yandan tabii yani Kemal Bey için bir avantaj bu, ama sonucu tayin edici bir etken değil. Çünkü dediğimiz gibi o havuz içinde geriye kalan yaklaşık olarak 16,5 milyonluk bir, pardon, 10 milyonluk bir oy var, bir seçmen var. Diğer yandan mesela Can Selçuk'un yaptığı bir ekolojik çıkarım çalışmasına göre OAN'a oy verenler ile, yani OAN'ın iller bazındaki oy, sandık bazındaki oyları ile partilerin sandık bazındaki oylar karşılaştırıldığında OAN'a yönelen desteğin AKP, MHP, İYİ Parti'den geldiğini, hatta en fazla İYİ Parti'den, yanılmıyorsam İYİ Parti'ye genel seçimde oy veren seçmenin %16'sının, ki yine yanılmıyorsam 800 bin oya tekabül ediyor bu. Böyle bir sonuç ortaya çıkmıştı. Biz de İzmir'de 9877 sandık verisi üzerinde bir korelasyon analizi yaptık ve o anın oyları ile MHP, AKP ve İYİ Parti oyları arasında sandık bazında bir pozitif korelasyon tespit ettik. Yani bu kitleye, bu kitlenin tek başına ilk kez oy kullanacak ve en yüksek korelasyon İzmir örneğinde Memleket Partisi ile Zafer Partisi seçmeniydi. Onu belirteyim. Yani dağınık bir seçmen var. Bu seçmen blok olarak o an talep etmesi halinde bir adaya yönelir mi? O konuda da net bir şey söylemek mümkün, ama şunu söyleyebiliriz. O ana oy veren seçmen içinde yine yapılan araştırmalara göre seçim öncesinde genç seçmenin ağırlıkta olduğunu ve Memleket Partisi'nden de yönelim en fazla olduğunu dikkate alır isek, bu genç seçmenin politik parti tercihleri, aday tercihleri daha yeni oluşuyor. İlk kez oy kullanıyor ya da ikinci defa oy kullanıyor. Bunları bir blok halinde bir adaya yönlendirmek o kadar kolay değil. Amaçları, yani neden o anı tercih ettiklerine ilişkin düşüncede muhtemelen bir değişim arayışında, yeni bir siyasal temsil arayışında olan bir kitle. Bu anlamda blok olarak iki adaydan birine yönelme ihtimalinde güç gibi görünüyor.
Hocam, sizin bugünkü yazınızdan aslında hareketle sormak istiyorum bu soruyu. İki tane aday var, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan. Bu evet. İki adayın da siz yazınızda dediniz ki sıfırdan, birinci turdan ziyade artık sıfırdan bir seçimden bahsediyoruz. Her iki aday da nasıl strateji izlemeli bu seçimi kazanabilmesi için?
Evet, şimdi tabii yani seçime 7-8 gün kala, yeni seçime bu kampanya stratejisinin alt üst edilmesi mümkün değil. Ama burada önemli olan bu yeniden başlayan bir seçimde seçmene güven vermek, onların güvenini kazanmak. Bunun için de onları, özellikle sandığa gitmeyen seçmeni de katılmaya teşvik etmek gerekiyor. Bu katılıma teşvik hangi anlamda önemli? Oy kullandıkları takdirde bir anlamda hem kendi geleceklerini hem ülkenin kaderini değiştirme potansiyelinin olacağından bahsetmek gerekiyor. Burada tabii ilk turda Cumhur İttifakı kutuplaştırıcı, dışlayıcı bir popülist milliyetçilik üzerinden seçmenine seslenmişti. Buna karşılık Millet İttifakı kapsayıcı, çoğulcu bir pozitif siyasal dille karşısına çıkmıştı seçmenin. Şimdi komple değiştirmeleri bu saatten sonra mümkün değil. Bu bir çelişki olur, ama bir güven telkin etmek, iki neyin değişeceğine ilişkin onları ikna etmek, katılımı mutlaka yükseltmek, artı kampanya metodu açısından da seçmene dokunmaya çalışmak. Zaten yani Millet İttifakı örneğinde, Cumhur İttifakı'nda da muhtemelen iki aday içinde benzer şey söz konusu. Büyük kampanyalar yerine daha küçük paket kampanyalar ve seçmenle birebir temasın olacağı, görüşmelerin yapılması daha başarılı sonuçlar üretebilir diye düşünüyorum. Ayrıca yine bu büyük kitlelerle mitinglerde görüşme yerine, temas yerine sivil toplum örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla yapılacak temasın onların kitlelerini alabilmek açısından destek olarak bence daha fazla etki yapabilir adaylar için.
Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bugün Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49,52, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %44,88 oy aldı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan %5,17. Seçimden birkaç gün önce adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise %0,43'te kaldı. 55.883.153 seçmen oy kullanırken 8 milyon seçmen sandığa gitmedi. 1 milyondan fazla oy da geçersiz sayıldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. Hatırlarsınız, dün Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlemişti. Bugün yayınlanan videoda ise Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarına yer verildi. Kılıçdaroğlu bu videoya "Vatanını seven sandığa gelsin" notu düştü.
Sevgili halkın, aziz vatandaşlarım, benim görevlerimden birisi de gerçekleri söylemektir. Bir seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Bize iftira atmaya çalışan asıl muhatabıyla, yani Erdoğan'la bir konuşalım. Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Senin ne haddine bize kara çalmak? Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta. Senin izlediğin hiçbir tavizkar gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Nokta. Dürüst ve ahlaklı olacağım. Ülkem için çalışacağım. Vatanım için çalışacağım. Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden, ne olursun yalvarıyorum geri dön diyen sen değil misin? Sen değil misin onunla el ele verip milletin ordusuna, şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kuran? Bu millet bunları bilmiyor mu? Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım. Nokta. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Buradan ilan ediyorum, ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Memleket mafya babalarının barınağına döndü. İktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamını, kökünü kazıyacağım. İki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını kuytuda saklanan suçlulardan soracağım. Canan yürekleri soğutacağım. Nokta. Erdoğan, sen parmağındaki tek yüzükle iktidara geldin. Eğer bu yüzükten fazla bir şeyin varsa bana hırsız diyebilirsiniz dedi. Ama şimdi kendini, aileni ve etrafındakilerin yedi sülalesini zengin ettin. Bak Erdoğan, ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Buradan ilan ediyorum. Devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanın, beytülmale el uzatanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Burunlarından fitil fitil getireceğim. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında kutlanıldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün Anıtkabir'e gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Taksim'e gitti ve korsan çelenk bıraktı. Haberimizi izleyelim. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe'de düzenlediği etkinliği takip eden muhabirimiz Dilekşen'e bağlanalım.
Bayramları sıradanlaştırıyoruz. Sırası geldiğinde duyguları en üst seviyede taşıyan bir takım hamleleri yaparken, hamasi cümlelerle süreci tanımlarken en büyük varlığımız, bakın bu milletin çok önemli iki dini bayramı vardır, çok önemli dört milli bayramı vardır. Ve milletin neredeyse %90'ını, 99'unu kapsar. Böylesi kapsayıcı törenlerin bu şekilde hala düzeltilmeden devam etmesini kasıtlı buluyorum. Anlamsız buluyorum. Bu bir pespaye bir düzendir. Bunun düzeltilmesi şarttır. O bakımdan ben yine burada bunu dile getireceğim. Defalarca dile getirdim. Yine dile getireceğim. Biz görevimizi yapıyoruz. Şu anda devletin spor il müdürlüğünün çelenk töreni sonrasında bizim koyduğumuz çelenklerin korsan olduğunu biliyor musunuz? Korsan çelenk töreni yapıyoruz. Yani devletin hiçbir görev talimatında yok. Sunucumuz burada korsan duyuru yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olmamızdan dolayı daha önce bu da yoktu. Ondan sonra kurumlar kendiliğinden getiriyor çelenklerini, ama siyasi partiler, ama sivil toplum kuruluşları, korsan tören yapıyoruz. Biz bu töreni yaparken 3-4 sene hırpalandık. Çelenklerimiz koyulmadı. Sonra baktılar ki bunlar direniyor, vazgeçmiyor. Şimdi korsan yapmamıza dönük bir hamle yapılmıyor, sadece izleniliyor. Devletimizin bazı kurum görevleri de gördüğünüz gibi törenden sonra çekilip gidiyorlar. Biz kalıp devam ediyoruz. Ayıptır, yazıktır. Lafa gelince başka türlü, uygulamaya gelince başka türlü davranışı bu milletimiz teraziye koyar ve tartar. Ama biz tartsın da istemiyoruz, bu düzelsin istiyoruz.
Dilek merhaba.
Merhaba Gamze.
Dilek nasıl gidiyor? Etkinlik başladı mı? Neler oluyor? Anlatır mısın? İmamoğlu'nun programı ne bugün?
Tabii bugün gün boyunca burada konserler vardı. Şimdi de arkamda gördüğünüz sahnede ben tabii protokol girişinin ve sahnenin arasında bir boş alandan sesimi duyurabilmek için size sesleniyorum, ama arkada konserler devam ediyor. Ben de az evvel bir girdim çıktım, nasıl bir kalabalık var, gençler gelmiş mi diye baktım. Havanın biraz 19 Mayıs için serin olmasına karşın burada çok sayıda genç halen gelmeye devam ediyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun konuşması da saat 8.40'dan 8'e çekildi. Çünkü daha sonrasında kendisi 10'da bir canlı yayına katılacak. İkinci tur seçim kampanyaları kapsamında yurttaşlara seslenecek. Sorularını yanıtlayacak gazetecilerin. Biraz öyle çekildi konuşması bu nedenle. Nasıl bir konuşma yapması bekleniyor? Elbette geçen haftadan sonra, 14 Mayıs Pazar gününden sonra iki adayın da Cumhurbaşkanı seçilememesi ve 28 Mayıs'a bir daha sandıklara gideceğimiz kesinleşmesinin ardından İmamoğlu sahaya çıkmıştı. İki gündür de gençlerle İstanbul'da pek çok yerde, dün Boğaziçi Üniversitesi'nde buluşmuştu. Bugün de vapur kafeleri gezerek gençleri, aslında İmamoğlu'na oy vermeyen gençleri ikna etmeye
İmamoğlu'na diyorum tabii, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen, kendisi de Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğu için bir yönüyle onunla Millet İttifakı'na oy vermeyen gençleri ikna etmek üzere saha çalışmalarına başladı. Bugün de gençlere seslenip eğer sandığa gitmeyenler varsa sandığa gelin demesi tabii bekleniyor. Çünkü oy sayısını artırmak hedefinde, o 200 bin farkı daha fazla yapmak hedefinde İmamoğlu konuşmasının böyle geçmesi bekleniyor. Ve tabii Millet İttifakı'nın tüm söyleminin doğrudan tersine döndüğü söylenemese de Erdoğan odaklı bir konuşma yapmaları ve daha milliyetçi Atatürk vurgusuna dönük bir konuşma yapmaları bekleniyor elbette. Çünkü
Dileğin bulunduğu noktada internetin çekmemesi çok normal. Duyabiliyor musun Dilek beni?
Gamze?
Ben seni duyuyorum. Sen beni duyuyor musun?
Duyuyorum ama ekranım ne durumda? Onu
ekranım
bilemiyorum şu anda.
Gayet iyi. Seni dinlemeye devam edelim.
Aniden koptu. Tabii burada çok sayıda şimdi malumunuz olduğu için malumunuz canlı yayınlar olduğu için böyle sorunlar yaşanabiliyor. Devam edeyim. Vurgu yapması beklenen şey elbette 104 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basması ve hemen ardından kurtuluş mücadelesini başlatması 19 Mayıs'ta bu olacaktır. Siz gençliğe seslenecektir, gençliğe hitabeyi hatırlatacaktır ve sonucu değiştirebilirsiniz 104 yıl sonra yeniden kurtuluşu, yeniden değişimi siz örgütleyebilirsiniz diyecektir İmamoğlu. İmamoğlu'ndan sonra da yine gençlerin ilgisini çekecek bir konser var burada. Hadise ve Hadise'nin bir yeni şarkı çıkardığı belirtiliyor. Ben de dinlemedim. Bugün burada ilk kez dinlemiş olacağım. Onun sahnede olacağını biliyoruz.
Dilek, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Bugün seni takip edeceğiz.
İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şu anda Ankara Yüksel Caddesi'nde gençlerle buluştu. Muhabirimiz Özge Can Özgenç kendisiyle birlikte takip ediyor. Biliyorsunuz Gültekin Uysal'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığından feragat edeyim iddiaları vardı. Babacan'a bu soru soruldu. Babacan da şöyle cevap verdi. 2 gün önce yaptığımız toplantıda böyle bir konu gündeme gelmedi. Acaba böyle bir şey yapsak ikinci turda başarıyı destekler mi, desteklemez mi diye konuşmadık demiş. Devam edelim. Ali Deniz Çakır ve Ali Macit Kadıköy ve Ümraniye'de Kılıçdaroğlu'nun ikinci turdaki performansını, mültecilere ilişkin söylemlerini sordu. Gelin izleyelim.
Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime gitti. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 oy yüzdesine ulaşan hiçbir aday olmadı ve seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda yarışacak iki aday, AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Peki Ümraniye'de vatandaş ikinci turda sandığa gidecek mi?
Ben gitmedim, oy kullanmadım ama kullanırsam AK Parti'ye vereceğim.
Neden kullanmadınız?
Kullanmadım, gerek duymadım.
28 Mayıs'ta gidecekmişsiniz sandığa.
Gideceğim.
Erdoğan'a mı oy vereceğim?
Erdoğan'a oy vereceğim.
Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada mültecilerin hepsini evlerine göndereceğim dedi.
Ya göndermesin, benim için daha iyi. Mülteciler benim işime yarıyor, çalışıyorlar, iş gücü. Niye gönderiyor ki? Suriyeliler giderse biz çalışanı yok ki Türklerden.
Kılıçdaroğlu.
14 Mayıs'ta gittiniz mi?
Gittim.
Kemal Kılıçdaroğlu 2 saat önce bir açıklama yaptı, duydunuz mu? Mültecilerin
hepsini
göndereceğim.
Duydum.
Bu sizce doğru bir politika mı?
Doğru politika.
Oy getirir mi?
Getirmesi lazım.
Yani şimdikine vermeyeceğim açıkça.
İlk turda gittiniz mi?
Gittim.
Kemal Bey bir saat önce bir açıklama yaptı. Gördünüz mü?
Hayır, görmedim.
Mültecilerin hepsini evlerine yollayacağım dedi.
İnşallah.
Erdoğan.
İkinci turda sandığa gidecek misiniz?
Gideceğim.
Peki Kemal Kılıçdaroğlu 2 saat önce yaptığı bir açıklamada tüm mültecileri evlerine göndereceğim dedi. Doğru buluyor musunuz bu vaadi?
Hiç bulmuyorum.
Niye?
Onlar da bizim kardeşimiz. Zaten onlar onu istiyorlar. Birbirine düştü. Komşuna nasıl bakarsan komşun da sana öyle bakar.
Kızlaroğlu.
İkinci turda gidecek misiniz?
Gideceğim.
Peki 2 saat önce bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Mültecilerin hepsini evlerine yollayacağım dedi. Doğru bir açıklama mı sizce?
Değildir. Yeri yurdu olmayan nereye gidecek?
Peki kazanabilir mi Kemal Kılıçdaroğlu?
Zor, çok zor.
Siz ama oy vereceğim diyorsunuz.
Vereceğim.
Daha önce AKP'ye oy verdiniz mi?
Verdim.
Ne zamana kadar?
Vallahi çok verdim. Yani ilk dönemlerde çok verdim de son dönemde vermedim.
Kılıçdaroğlu.
14 Mayıs'ta sandığa gittiniz mi?
Gittim.
28 Mayıs'ta gidecek.
Gideceğim tabii.
Peki 2 saat önce bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Mültecileri evlerine göndereceğiz diye.
Sanmıyorum ama inşallah.
Kılıçdaroğlu ve onun görüşünde olan insanlar deprem zedelere çok büyük ayıp canım. Sen bana bir bardak çay ısmarladın ve beni küstün bana. Ondan sonra o çayı bana yüzdürüyorsun. İnsanlığa sığmaz bu. Sen bilmezsin. Bizim bu ülkemize çok mülteci geldi. Nereden geldi? Yugoslav göçmeni geldi. Bulgar göçmeni geldi. Arnavut göçmeni geldi. Ondan sonra neydi? Kırım Türklerinden geldi. Bu adamlar gelecek yeri neresi? Suriye'den gelen ne yapacak? En yakın komşun kim? Türkiye. Türkiye'ye sığınacak. Artı ister Müslüman olsun ister Hristiyan değişen bir şey yok. Ama insanlık olarak biz onlara hizmet etmek zorundayız. İnsani olarak.
Şimdi Kadıköy'deyiz. Vatandaşlarla konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım vatandaşlar ikinci turda sandığa gidecekler mi? Gidecek olan vatandaşlar Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı oy verecek?
Sorulur mu ya? Kılıçdaroğlu kesin bu sefer.
Mülteciler hakkında söylediklerine katılıyor musunuz?
Çok katılıyorum. Onların ne işi var bu ülkede ya?
Sizce kazanacak mı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda?
Ya kazanması gerekir. Bu insanların aklı başına gelmesi gerekir. Kardeşim böyle olmaz ki.
Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?
Tabii ki Kılıçdaroğlu.
14 Mayıs'ta sandığa gittiniz mi?
Gittim.
28 Mayıs'ta gideceksiniz.
Gideceğim tabii ki. Hem müşahit olarak gideceğim hem de uyumu kullanmak için gideceğim. Artık yeter ya. Bıktık abi bıktık. Bir şemsiye olmuş 50 lira. Millet duyunca kafayı yiyor. Hani ben bile şu an bunu 37,5'a alıyorum. 37,5. Biz bunu 2,5'dan alıp 5 liraya 10 liraya satıyorduk.
Mülteciler hakkında bir açıklama yaptık Kemal.
Abi gitsinler. Benim niye burada kendi toprağım? Bak ben bir Şırnaklıyım. Kürdüm. Türk de olabilirim. Kürt de olabilirim. Gitsinler abi.
Sinan'la ittifak yapmalı mı Kemal?
Sinan o anı hani bazı stratejilerini beğeniyorum. Bazı stratejilerini de beğenmiyorum. Hani kalkıp da HDP terörist demesinin hiç kimseyi ben bunu kabul etmiyorum. Ben bir HDP'li olarak bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Anladın mı?
28 Mayıs'ta sandığa gidecek misiniz?
Gideceğim tabii.
Sizce kazanacak
Hem de Gelibolu'ya gidiyorum, geliyorum.
Kılıçdaroğlu kazanabilir mi sizce seçimi?
Kesinlikle.
Çünkü geride gözüküyor en son sonuca göre.
Yok, biz ona inanmıyoruz. Kendim de zaten üyeyim. Kesinlikle inanmıyoruz
Bugünkü
ona.
Bugünkü söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınlar hakkında, mülteciler hakkında... Biraz üslup konusunda en azından strateji değiştirmiş gibi. Bu strateji oy getirecek mi Kılıçdaroğlu'na?
Kılıçdaroğlu her zaman dürüst konuşuyor.
Reisim Erdoğan ya.
İlk turda sandığa gittiniz mi?
Gittim tabii.
İkinci turda gidecek misiniz sandığa?
Gideceğim.
Peki Kemal Kılıçdaroğlu bugün birkaç tane konuda açıklama yaptı. Kadınlar ve mülteciler. Mültecileri evlerine göndereceğiz. Kadın haklarına da Hüdapar'ın AKP listesinden meclise girmesi üzerinden eleştirdi. Ne düşünüyorsunuz?
Bence doğru bir şey ya. Yani mültecilerin artık yani bir kısmına gitmesi lazım reisim. Yani çünkü artık kiralar artışı biliyorsun artık millet yani 6000 lira 7000 lira kira istiyor. Yani millet gerçekten de çok sıkıntı yaşıyor. Mülteciler de yani bunlardan kaynaklı bunlar. İş sıkıntısı.
Erdoğan'a mı oy vermiştiniz?
Ona verdik ama ya reisim teröristlerle beraber olanlar ben niye oy vereyim? Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz demedim. Oy topluyordu daha düne kadar. Evet. Bu an aslında çok mantıklı konuşuyor. Yani yönüm o tarafa doğru kaymıyor değil yani. Gerçekten de çok doğru
Peki,
işler
Sinan
yapıyor.
Peki Sinan Bey çıkıp bugün dese ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Benim maddelerime uyuyorlar.
Oy vermem.
Ben Sinan Oğan'a bastım. Ben Sinan Oğan'a geldim. Şimdi şu andaki siyasetçiler Sinan'ı çıkart. Hiçbirini beğenmiyorum ben. Ama Kılıçdaroğlu gelse bence daha iyi. Hatta o tadını kaçırdım.
İlk turda Sinan Oğan'a mı oy verdiniz?
Evet.
Sinan Oğan derse ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum.
Evet, okey.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum.
Evet.
Serbest bırakırsa seçmenini?
Yok, bırakmaz o.
Ya diyelim ki istediğinizi oy
verin. O zaman ben oy kullanmaya gitmem.
Erdoğan'ı desteklerse?
Hayır. Ne hayata, onu da silerim defterden.
İlk turda kime oy verdiniz?
Kimseye vermedim.
Sandığa gitmedim.
Gittim ama boş attım.
Bir turda sandığa gidecek misiniz?
Yok, düşüneceğim onu.
Giderseniz...
Bakalım tavırlarına göre. Ki kesin bir şey yok daha.
Erdoğan'a oy verme ihtimaliniz var mı?
Yok.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu 11 ildeki sonuçlar belli oldu. Erdoğan depremin vurduğu 11 ilin 8'inde yarışı önde tamamladı. Haberimizi izleyelim, ardından Adıyaman'da olan Göksel Göksu ve Ayşegül Karagöz'le konuşacağız.
Adana'da CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %50,89 ile seçimi önde tamamladı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise %43,92'de kaldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı 7'şer milletvekilini meclise gönderdi. Emek ve Özgürlük İttifakı ise bir milletvekili çıkardı. Hatay'da Kılıçdaroğlu %48,07 ile Cumhurbaşkanlığı seçimini önde tamamladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı 5'er milletvekili çıkarırken Emek ve Özgürlük İttifakı bir milletvekilliği kazandı. Osmaniye'de Erdoğan %62 ile yarışı önde tamamladı. Kılıçdaroğlu ise %30'da kaldı. Milletvekili seçimi sonuçlarına göre ise AKP 2, MHP ve CHP birer milletvekilini meclise gönderdi. Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıktan %59,76 ile birinci çıktı. Kılıçdaroğlu ise 34,65'te kaldı. AKP Gaziantep'te önceki seçime göre 6 puan oy kaybetmesine rağmen milletvekili sayısını korudu. AKP 8 milletvekili çıkarırken MHP 1 sandalye kaybederek tek milletvekiline düştü. CHP ise şehirdeki oyunu %5 arttırdı ve milletvekili sayısını 3'e çıkardı. Kilis'te Erdoğan %65,55 oy alırken Kılıçdaroğlu'nun oyu ise 26,96'da kaldı. Milletvekili dağılımına bakıldığında AKP ve MHP birer milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise bu şehirden vekil çıkaramadı. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan %71,88 ile seçimi önde tamamladı. Kılıçdaroğlu ise %22,20'de kaldı. AKP'nin 6 olan milletvekili sayısı ise 5'e düştü. MHP 1 milletvekilliğini korudu. CHP ise önceki seçime göre oyunu %7 arttırarak milletvekili sayısını 2'ye çıkardı. Şanlıurfa'da da Erdoğan %62 ile sandıktan birinci çıktı. Cumhur İttifakı 9, Emek ve Özgürlük İttifakı 4, Millet İttifakı ise 1 milletvekilini meclise gönderdi. Erdoğan Adıyaman'da %66,5 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise %31'de kaldı. AKP Adıyaman'da 4 milletvekilini meclise gönderirken CHP 1 milletvekilliğini korudu. Malatya'da Erdoğan %69 oy aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oyu ise %27'de kaldı. AKP Malatya'da %45 ile 4 milletvekili çıkardı. CHP ve MHP ise birer milletvekilliğiyle yetindi. Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu %72'ye yakın oy aldı. Yeşil Sol Parti'nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı 8, Cumhur İttifakı 3, Millet İttifakı 1 milletvekili çıkardı. Elazığ'da Erdoğan %67 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise %28'de kaldı. Şehirdeki 5 milletvekilliğinin 3'ünü AKP kazandı. CHP ve MHP birer milletvekili çıkardı.
Göksel Göksu ve Ayşegül Karagöz, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Bugün siz Adıyaman'daydınız, yarın Kahramanmaraş'a geçeceksiniz. Seçmenler ne diyor, neler konuştunuz, siyasi parti liderleri neler söylüyor, bize anlatabilir misiniz?
Elbette. Şimdi Adıyaman AK Parti'nin önde olduğu, daha çok vekil çıkardığı ve birincilikle kapattığı 8 ilden birindeydik. Adıyaman'daydık. Adıyaman'da depremden gerçekten en büyük hasar alan illerin başında geliyordu. Oyları biraz önceki haberimizde zaten dinledik. Erdoğan'ın 66,20, Kılıçdaroğlu'nun 31,24 aldığı bir seçimdi. Ve 5 vekilden 4'ünü önceki seçimlerde olduğu gibi AKP aldı, bir vekilde CHP gitti. Aslında beklenti burada önceki yapılan tahminlere göre YSP'nin de bir vekil çıkaracağı yönündeydi. Bugün yaptığımız konuşmalarda öğrendik ki seçmen, yani Adıyaman'ın dışına çıkan seçmeni Adıyaman'a getirememişler ve 4 milyon oyları kaybetmişler. Böyle aktardılar en azından. Ama tabii oradaki tabloyu enine boyuna farklı bir gözle incelemek lazım. Onunla başlamadan önce elbette Ayşegül'e sormak lazım. Çünkü Ayşegül depremin olduğu günden itibaren aylarca buradan ayrılmadı. Adıyaman'ı bugüne getiren süreci yakından takip etti. Adıyaman çok ağır kayıp verdi Ayşegül. Ve o ağır kaybın sonunda aslında yapılan tahminler sadece Adıyaman için değil, deprem bölgesinde diğer iller için de iktidarın burada kayıp yaşayacağı yönündeydi. Pek de böyle olmadı. Hem izlenimlerini hem de o yansımayı belki sen bir değerlendirmek istersen.
Elbette ki, çünkü 6 Şubat'ta biz Adıyaman sınırlarına ilk defa girdiğimizde Adıyaman'da gerçekten bir yardım ekibi yoktu. İnsanlar kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı, enkazları çıkarmaya çalışıyorlardı. Yardım zaten 4. günün sonunda geldi ve o zaman o insanların oy verme eğilimleri çok farklıydı. Çünkü hepsi çok sinirliydi ve yardımın gelmemesinden dolayı çok öfkeliydi. Ben o zaman ilk gittiğim zaman olası bir seçimde tablonun çok büyük ölçüde değişeceğini düşünmüştüm. Ancak yavaş yavaş yardım geldi. Erdoğan helallik istedi. Daha sonra biz tekrar gittik, o vatandaşlara sorduk. O öfke biraz daha dinmişti. Ben 3. gidişimde o öfkeden neredeyse hiçbir eser kalmamıştı. Çünkü yardım geldi. İnsanların ilk başlardaki sıkıntılarının neredeyse birçoğu giderildi. Hala eksiklikler olsa da çadıra ulaşamayan vatandaş sayısı en azından ilk zamanlardakine göre çok azaldı. Böyle olunca insanlar bir millet duygusu duymaya başladılar ve artık psikolojisine girmiş durumdalar. Nasıl olsa bize bakıyorlar. Tamam, yardım geç gelmiş olabilir ama sonuç itibariyle artık devlet bize çadır gönderiyor, gıda gönderiyor, bize para veriyor. Konteyner evlere geçilmeye başlandı yavaş yavaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sene içerisinde yıkılan bütün binaların yerine yeni binalar dikileceğini söyledi. Tabii bu vatandaşta bir güven duygusu oluşturmuş durumda. Bu açıdan baktığımız zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'da yüksek oy alması çok da şaşırılacak, sürpriz bir aslında tablo değildi.
Zaten AK Parti'nin de kalesi olan bir ilden söz ediyoruz. Yani çok öteden beri AK Partili olan güçlü bir tabanı var AK Parti'nin kentte.
Ama benim şahsi fikrim, ben ilk o 3 haftayı Adıyaman'ın geçirdiği o en karanlık 3 hafta diye nitelendirebileceksek ya, o ilk 3 haftada ben döndüğüm zaman şöyle demiştim. Evet, bir seçim olursa Erdoğan burada çok ciddi kayıplar yaşayacak ve bir önceki dönemlerinde eriştiği oya erişemeyecek diye düşünüyordum. Ama daha sonra tekrar gidip insanlarla konuştuğumuz zaman, işte o nabız ölçme dediğimiz haberleri gerçekleştirdiğimiz zaman aslında durumun o kadar da çok öyle olmadığını, çünkü yardımlar gelmeye başladıkça, çadırlar gelmeye başladı, yardımlar yapıldı. Daha sonra helallikler istendi, özürler dilendi. Şimdi nispeten Adıyaman şu an en azından çok göremedim ama benim daha önceki geliştirimde cemaatlerin ve dini grupların, toplulukların sürekli yemek, gıda dağıtımıyla bir anda çok fazla gıdaya erişime sahip olduğu bir şehir oldu. Bu açıdan Erdoğan'ın orada yüksek oy alması çok normal, çünkü zaten şunu da ifade etmek istiyorum. Depremden etkilenen ve yıkımın, yani hasarın en fazla olduğu bölgeler zaten Erdoğan'ın düşük oy aldığı yerlerdi. Şu an baktığımız zaman Erdoğan'ın geçmiş dönemlerde çok yüksek oy aldığı şehirlerde çok fazla depremden etkilenmemişti. Ve böyle olunca o insanlara hem gıda yardımı gitti, hem erzak yardımı gitti. O insanlar hem dışarıdan yardım aldılar, hem devletten yardım aldılar. Böyle olunca zaten çok bir hasara uğramamışlardı. Üzerine yardım gelince zaten oy verme eğilimleri değişmemiş oldu. Erdoğan'ın nispeten düşük oy aldığı şehirlerde de nasıl bir tabloyla karşılaştık gördük. Zaten 6 puan geriledi Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman'da. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi de 6 puan ilerledi. Bu yeterli miydi? Değildi ama biraz işte geçmiş seçimlere ve o bölgenin siyasi nabzına baktığımız zaman Erdoğan zaten geçmişte de çok yüksek oy aldığı bölgelerde depremden de etkilenmediği için, dolayısıyla bir öfke duyulmadığı için zaten aynı oy oranını devam ettirdi. Depremden etkilenen yerlerde de zaten birçok insan şehir dışına çıktı. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman aslında Adıyaman'da bir önceki döneme göre çok da değişen bir tablo olmadı.
Aslında değişen bir tablo evet olmadı. Fakat Adıyaman'da şöyle bir şey var Cansu, bir yandan da. Yani beklentiler iki vekilin, ister biri CHP'den, biri Yeşil Sol Parti'den, ister ikisi de CHP'den olmak üzere, iki vekilin çıkarılacağı yönünde çok fazla öngörüler vardı. Ayşegül'ün söyledikleri işin bir yanı, ama bir yanında da şu var: bugün yaptığımız pek çok kişiyle konuşma olanağı bulduk. Bugün yaptığımız o konuşmalarda karşımıza çıkan şöyle bir tablo var. İddia o ki sandıklara da çok sahip çıkılmadı. Yani o vekil çıkardı çıkmazdı onu bilemiyorum. Sahip çıkılmadığında ne kadar oy kaybedilmiş olabilir, onu da kestirmek çok mümkün değil. Somut veriler üzerinden konuşulmuyor çünkü. Ama özellikle ilçelerde, özellikle daha taşraya gidildikçe köylerde sandık başında aslında CHP'nin hiç varlık göstermediği iddiaları da bir yandan var. Hatta iddia değil, bunu bize aktaran kişiler barodan kişilerdi. Çünkü biliyorsunuz baroların avukatları sandık sandık gezerek bir sorun olması durumunda müdahil oluyorlar. Gittikleri köylerde hiçbir siyasi partinin, AK Parti dışında hiçbir siyasi partinin varlık göstermediğini, tanık olduklarını da söylediler bir yandan. Dolayısıyla işin bir de böyle bir yanı var. Yani sandıklara ne kadar sahip çıkıldı sorusu da var bir yanda. Ama CHP'nin de kapısını çaldık. Bu soruyu CHP'ye de sorduk. CHP'deki yetkililer sandıklara sahip çıktıklarını söylediler. Fakat sonuçta bir yandan ortada. Ama CHP'ye gittik. Şimdi bir yandan da tabii birinci tur geride kaldı. Önümüzde ikinci tur var. İkinci tur için Adıyaman'da nasıl bir hava esiyor? Biz biraz onun nabzını da yokladık. Baktığımız zaman CHP il binasına gideceğimizden kimsenin haberi yoktu. Biz spontan bir şekilde kapıdan girdiğimizde çok ciddi bir kalabalıkla karşılaştık. Böylesini de beklemiyorduk. Hatta aramızda konuştuğumuzda Ayşegül daha önce oraya gittiğini ve çok az insan gördüğünü söylemişti. Bu kez öyle değildi. Çok sayıda genç vardı, çok sayıda kadın vardı. Oy alamadıkları ya da daha düşük oy aldıkları semtlere topluca giderlerken onların çıktığı sırada bakıyorsunuz çok sayıda kadın binaya giriyor. Bu kez kadınlar kendi aralarında bir takım işte stratejiler belirliyor. Kendi aralarında mahallelere dağılmak üzere yeni planlar yapıyor. Böyle bir CHP ile karşılaştık. Bu ilginçti tabii. İlginçti, fakat burada da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Mahallelere gidiyorsunuz, peki ne yapıyorsunuz dediğimde aldığım cevap aslında Adıyaman'da sonuçların sanki çok da değişmeyeceğini gösteren de bir cevap. Biri diyor ki mesela gidip broşür dağıtıyoruz. Bir başkası diyor ki işte anlatıyoruz, ne anlatıyorsunuz dediğiniz zaman işte CHP'nin 100 vadini anlattıklarını söylüyorlar. Şimdi ama burada çok somut gerçekler var. Depremden sonra ayakta kalmaya çalışan bir Adıyaman halkı var. Bunların zaten yarısı kent dışına çıkmış. Kalanların bir yarısı da ya konteynerlerde yaşıyor ya çadırlarda yaşıyor. Az hasarlı binalarda yaşayanlar var, ama kent geneline baktığınız zaman daha çok hayalet binalar. Bütünüyle gerçekten hasarın dışarıdan da görülebildiği çatlak binalar var. Şimdi böyle bir kente 100 tane vadi anlattığınız zaman ne elde edersiniz, doğrusunu isterseniz bu da ayrı bir soru işareti diyebilirim. Ama çalışma var mı? Var. Bir tek şunu söylemekte yarar var. Bu yardımlar konusu Adıyaman'da çok tartışılıyor. İki taraf seçmeni arasında da. Hem AKP hem CHP seçmeni arasında da tartışılıyor. Ancak özellikle AKP'li seçmen ve buradaki yöneticilerin argümanları çok fazla dillendiriliyor. O da şu ki, bakın size yardım ettik, size ettiğimiz yardımı bile çok görüyorlar. Malum hani erzaklarla, işte para yardımlarıyla insanlar oraya oy verdi söylemi onlar üzerinde çok büyük rahatsızlık yaratmış durumda. Ama onların üzerinde yarattığı rahatsızlığın seçmene bu şekilde iletilmesi de seçmende ayrıca rahatsızlık yaratıyor. Kısmını da gözlemledik. Çünkü sokağa da mikrofon uzattık. Hemen ekleyelim, AKP'nin yöneticilerine de ulaşmaya çalıştık ama o sırada biz yayına bağlanmak durumundaydık, kendisi müsait olduğu sırada. Biz müsait olduğumuzda da o müsait olamadı. Onunla konuşma olanağımız olmadı. Fakat o cenahtan pek çok kişiyle de yine görüştüğümüzde bununla karşılaştık. Hatta şunu söyleyenler bile oldu. Versinler IBAN numaralarını, onlara da gönderelim yardım gibi söylemleri oldu. Bir de yine belki şuna dikkat çekmekte yarar var. Baro'dan görüştüğümüz kişiler de şunu söylediler. Son dönemde özellikle depremde de kadınların burada asgari ücretten kamu kurumlarına temizlik işçisi olarak çok sayıda kadının ama alındığını söylediler. Aralarında erkekler de var ama ağırlıklı olarak kadınlar. Ve bunlar haftanın sadece 2 ya da 3 günü çalışıyorlar ve asgari ücretlerini almaya başlamışlar. Dolayısıyla böyle bir parantezi açmakta yarar var. Söylenenler böyle. Önümüzde şimdi yeni bir seçim var. Hemen şunu da söyleyelim. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da olacak. Biraz da AKP yetkilileriyle bu yüzden görüşemedik. Çünkü onlar da bir hazırlık içindediler. Burada olacak ve depremzedelerle buluşacak. Buluşacağı depremzedelerin fotoğrafını da az çok size çizmeye çalıştık Cansu.
Çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
Biz teşekkür ederiz.
Şimdi devam edelim. Ankara'nın Ayrancı semtinde bulunan Güven Hastanesi yurttaşların itirazlarına rağmen ek bina yapmak istiyordu. Mahallenin geçen yılından itibaren sürdürdüğü mücadele sonucu mahkeme projeye yürütme durdurma kararı verdi. Haberimizi izleyelim. Ardından Medyascope Ankara muhabiri Senem Büyüktanır bütün süreci bize aktaracak.
Ankara Ayrancı'daki Güven Hastanesi mahallelinin itirazlarına rağmen ek bina yapmak istiyordu. Mahallelinin ve meslek odalarının itirazı sonucu mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vererek yerinde inceleme yapması için heyet atamıştı. Bölgeyi inceleyen bilirkişi raporuna göre Güven Hastanesi'nin ek bina yaparak hastaneyi büyütme isteği şehir planlamasına ve kamu yararına aykırı olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkeme bilirkişi raporuna dayanarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi denildi. Ankara Ayrancı'daki Güven Hastanesi mahallelinin itirazlarına rağmen ek bina yapmak istiyordu. Mahallelinin ve meslek odalarının itirazı sonucu mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vererek yerinde inceleme yapması için heyet atamıştı. Bölgeyi inceleyen bilirkişi raporuna göre Güven Hastanesi'nin ek bina yaparak hastaneyi büyütme isteği şehir planlamasına ve kamu yararına aykırı olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkeme bilirkişi raporuna dayanarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi denildi.
Senem merhaba. Duyabiliyor musun?
Gamze merhaba. Merhabalar Gamze, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz Senem. Şimdi Senem, sen bütün süreci takip ettin. Bize bütün gelişmeleri aktarır mısın? Sürecin en başından beri neler oldu ve mahkemenin kararıyla birlikte bize aktarır mısın?
Gamze, aslında geçtiğimiz yıldan itibaren verilen bir mücadelenin sonucu Ankara'daki bir mahalle halkının kazanımı haberimizin konusu. Şu an Ankara'nın Ayrancı semtindeyim. Ankara'yı bilmeyen yurttaşlarımız için burası oldukça merkezi bir yer. Bir tarafımda yine Ankara'nın bilinen yerlerinden Kuğulu Park, bir tarafımda da Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Yani burası oldukça merkezi ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge. Biraz ilerliyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz binaların yanında yayında sorun çıkmaması için çok da yaklaşmıyorum. Güven Hastanesi'ni görüyorsunuz. Şimdi biraz daha ilerlediğimizde kaç bina daha ilerlediğimizde şöyle arkamda görmüş olduğunuz aslında biraz da yıkılmakta olan bir yapı söz konusu. Biraz daha ilerleyeceğim ben izleyicilerimizin burayı da görmesi için. Burada bir park var Gamze ve bu parkı da yıkarak aslında yanındaki binayla bir ek bina, hastaneye bir ek bina yapılmak isteniyor. Geçtiğimiz yıldan beri nasıl başladı peki bu hikaye? Aslında Sağlık Bakanlığı'nın bir yönetmeliği çıktı geçtiğimiz sene. Yönetmelik şöyle diyordu Gamze, hastaneler, özel hastaneler içinde hiçbir sağlık teçhizatı olmamasına rağmen ek bina yaparak çeşitli binalar yaparak, inşa ederek buraları aslında sağlık tesisi olarak gösterebilir diyordu Sağlık Bakanlığı yönetmeliği. Peki bu neyin önünü açtı Gamze? İşte mesela burada görmüş olduğumuz örnekteki gibi aslında içinde hiçbir sağlık teçhizatı barındırmayan bazı binaların bir sağlık merkezi gibi gösterilerek inşa edilmesinin önünü açtı. Bu mahalledeki durum ne peki? Bu mahalledeki durum şu Gamze. Aslında Güven Hastanesi'nin burada ek bina açması, yani bir şirket açması, yani bir iş yeri açması buranın, bu bölgenin imar planına aykırı. Neden aykırı? Çünkü burası aslında mesken yapılmaya uygun bir yer. Hem altyapısı yeterli değil, hem de buradaki trafik yoğunluğunu artıracak bir şey buraya bir iş yeri. Zaten şöyle göstereyim, oldukça dar sokaklar. İki tarafında da binalar var ve mahalleli şöyle düşünüyor Gamze. Şimdi bakın, burada bir yürüyüş yolu var. Çok küçük bir alan olduğunu biliyorum. Fakat burası merkezi ve çok kalabalık olduğu için burası aslında, şu küçük alan bile insanların yaşam alanı. Burada evcil hayvanlarını gezdiriyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Buradaki insanlar bu projeye karşı çıktı. Gamze, neden karşı çıktılar? Hem imar planına aykırıydı bu proje, demin bahsettiğim sebeplerden ötürü. Hem de buradaki trafik yoğunluğunu artırarak aslında burayı, burada yaşayan yurttaşlar için yaşanılmaz hale getirecekti. Peki süreç nasıl işledi Gamze? Öncelikle buradaki yurttaşların şikayeti şuydu. Ankara Büyükşehir Belediyesi buraya bir imar izni verildiğini, yani ek bina yapılması için imar izni verildiğini karar askıdayken öğreniyor. Ve buna itiraz ediyorlar. İtirazları reddediliyor. Fakat daha sonra bu mahallenin muhtarı Süleyman Demircan itirazlarını sürdürüyor. Mimarlar Odası itiraz ediyor. Şehir Plancıları Odası itiraz ediyor. Tıp Tabipleri Birliği'nin itirazı var. Bu itirazlar sonucu bilirkişiler inceleme yapıyor. Belediye meclisinden gelen bilirkişiler yaptıkları inceleme sonucu buranın aslında iş yeri yapımına uygun olmadığını, mesken yapımına uygun olduğunu ve bölgenin sağlıklı bir bölge olmasının önüne geçeceğini, engelleyeceğini, buraya yeni bir bina iş yeri yapılmasının engelleyeceği kanaatine varıyorlar. Bunun üzerine mahalleli dava açıyor. Şimdi davaların sayısı çok fazla, oldukça fazla. Sivil toplum kuruluşlarının açtığı davalar var. Muhtar Süleyman Demircan'ın açtığı davalar var. Peki nasıl sonuçlanıyor? Şöyle oluyor Gamze. Aslında buradaki hastanedeki yetkililer, görevliler de bu haberler üzerine, yani hem o belediye meclisinin imar izni verip, ama buraya imar iznini şöyle veriyor. Şerh düşerek veriyor. Şöyle bir tespit yapıyor. Evet, burası yeni bir iş yeri, yeni bir bina, yeni bir sağlık tesisi yapılmasına uygun değildir. Buradaki yurttaşların sağlığını bozar ama oy çoğunluğuyla, belediye meclisindeki parti üyelerinin oy çoğunluğuyla izin çıkıyor. Yani bu şerh düşülerek izin çıkıyor. Fakat mahkeme kararlarında defalarca yapılan itirazlar sonucu mahkemeler yine benzer bir tespitle, yani buranın aslında iş yeri yapımına uygun olmadığını, trafik sorununu artıracağını, burada yaşayan yurttaşlar için bunun sorun oluşturacağını bilir kişiler gelip tespit ediyor ve sonuç olarak mahalleli, burada yaşayan mahalleli uzun uğraşlar sonucu bu davayı kazanıyor. Şunları belki söylemek lazım. Bu haberleri yaptığımız zaman buradaki hastane yetkilileri bizimle görüşmek istedi. Neden görüşmek istedi? Çünkü onlar da mahalleliyi ikna etmeye çalıştılar. Burada Nazım Hikmet dizeleriyle belli notlar bıraktılar kapılara, Türk kahveleriyle. Anlaşmak istiyoruz dediler. Binayı yapabilmek için, sizin sağlığınız için yapıyoruz dediler. Fakat mahalleli öyle düşünmüyordu. Biz buradaki hastanenin, acil servisinin kapısının içinden bile giremiyoruz paramız olmadığı zaman diyordu buradaki mahalle sakinleri ve şöyle bir şerh düşüyorlar. Aslında buradaki, yani şurada insanların bulunduğu alandaki yerle yetinmeyecek hastane sahipleri. Daha önce de biz bu mahallede onlarla defalarca sorun yaşadık. Burayı tamamen, ya buradaki yaşam alanını tamamen yok etmek üzere ve bunu yaparken de hukuk kurallarını çiğneyecek, imar planını çiğneyecek şekilde hareket etmeye meyilliler. Biz bu tehlikeyi görüyoruz. Bu sebeple aslında biraz da önlem olarak bu tehlikeyi gördüğümüz için biz bu binanın yapılmasını istemiyoruz dediler. Şunu da belki söylemek lazım Gamze. Burada insanlar hukuki bir mücadele vermek istiyor. Fakat şöyle iddialar da var. Mesela bu arkamda görmüş olduğunuz parkın ve mesela hastanenin yolundaki binalar. Mesela bu binadaki kişilerin burayı boşaltması, terk etmesi konusunda tehdit edildiğini söylüyor, iddia ediyor buradaki yurttaşlar. Bu hastanenin, yani burada imar planını bozarak yapılmak istenen bu hastanenin aslında böyle de bir tırnak içinde zora dayanarak, yani tırnak içinde ikna etme yöntemiyle diyelim, zora dayanarak buradaki mahallelerin insanların tehdit edildiğini ve bu şekilde ikna edilmeye çalışıldığını söylüyor, iddia ediyor buradaki yurttaşlar. Şimdi son mahkeme kararında yine yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Neden yürütmeyi durdurma kararı çıktı? Çünkü denildi ki burada yeni bir sağlık tesisinin açılması trafik sorununu artırır. Buradaki yaşamın sağlığına, insanların sağlığına zarar verir dedi mahkeme. Hastane şöyle bir şey yapmaya çalıştı Gamze. Tamam, biz yeni bir bina yapacağız ve buna otopark yapacağız ve mahallenin otopark sorununu çözeceğiz dedi. Böyle bir ikna etme yöntemi kullanmaya çalıştı. Fakat hem belediye meclisine hem de mahkemelere sunmuş oldukları planlarda aslında böyle bir otopark sisteminin olmadığı da görüldü. Dolayısıyla mahkeme imar planını bozan, çevre ve şehircilik ilkelerine aykırı olan bu kararı iptal etti. Mahalleli kazandı. Güvenpark Hastanesi bu kavgayı, bu tartışmayı kaybetti diyebiliriz. 7 gün itiraz süresi vardı Gamze. 7 gün itiraz süresi doldu. Peki bundan sonra ne olacak? Onu da yazdığımız haberlerle izleyicilerimize duyurmaya, anlatmaya devam edeceğiz.
Senem, çok teşekkür ederiz aktardıkların için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Haberlerin ayrıntısını, Senem'in yazdığı haberin ayrıntısını Medyascope'un web sitesinden okuyabilirsiniz. Gidelim dünyaya. Suriye'nin ülkede başlayan iç savaştan sonra Arap Ligi üyeliği askıya alınmıştı. Normalleşme adımları kapsamında geçtiğimiz günlerde Suriye'nin üyeliği geri verildi.
Beşar Esad 13 yıl sonra Arap Ligi zirvesine katılıyor. Suriye'nin ülkede başlayan iç savaştan sonra Arap Ligi üyeliği askıya alınmıştı. Normalleşme adımları kapsamında geçtiğimiz günlerde Suriye'nin üyeliği geri verildi. Suriye ile normalleşme görüşmeleri kapsamında Suriye'nin üyeliğinin geri verilmesinin yanı sıra diplomatik görüşmeler de hız kazandı. Arap dünyasının Beşar Esad'la normalleşme adımları atıyor olması Batı devletlerini mutlu etmedi. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, Esad'ın halkı üzerindeki gaddar yönetiminin sona ermediğini düşünüyor. Batı dünyasını daha da kızdırabilecek başka bir adım Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye Devlet Başkanı'nı Kasım ayında Dubai'de düzenlenecek olan COP28 iklim zirvesine davet etti. Esad bu zirveye katılırsa, 2011'de başlayan iç savaştan beri ilk kez uluslararası bir toplantıda yer almış olacak. Katar ve Kuveyt gibi devletler karşı çıksa da, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye'nin Arap Ligi'ne dönmesi için yoğun çaba sarf etti. Suudi Arabistan yönetimi, Esad rejiminin Suriye'deki iç savaşın kazananı olduğunun kabul edilmesi gerektiğini düşünüyor ve diplomatik görüşmelerin yapılması gerektiğini savunuyor.
Spor'un gündemiyle devam edelim.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Sevilla sahasında Juventus'u konuk etti. İspanya temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazanarak final biletini almayı başardı. Daha önce bu kupayı 6 kez kazanmayı başararak bu anlamda zirvede yer alan Sevilla, La Liga'da oldukça kötü bir sezon geçirmesine rağmen bir kez daha adını finale yazdırmayı bildi. Sevilla, bugüne kadar çıktığı 6 Avrupa Ligi finalini de kazandı. Yarı finalin diğer maçında Bayer Leverkusen sahasında Roma ile karşılaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı. İlk maçı 1-0 kazanan Roma adını finale yazdıran ekip oldu. Turnuvada ilk kez mutlu sona ulaşmak isteyen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Roma'yı şampiyon yapmıştı. Mourinho, 3 UEFA turnuvasında birden şampiyonluğu bulunan tek teknik direktör konumunda. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli 3. turnuvasında finalin adı belli oldu. Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı 7 Haziran Çarşamba günü Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak. Öte yandan Sport Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sona erdi. Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasında 5 puan fark bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini alan Jorge Jesus, Victor Pereira'dan bu yana Fenerbahçe'nin başına Trabzonspor'u iç sahada mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.
Yine bakışın sonuna geldik. İyi akşamlar.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.